RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 6 Aralık 2021 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yoğun bir hafta sonu gündemi vardı. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Covid notları en başta omikron krizi dünyada tartışılıyor. Yeni önlemler, aşı zorunluluğu tartışmaları, gösteriler var. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım. Bir Avrupa'da özellikle panik havası estiğini söylemek mümkün efendim. Küresel bilek güreşinde Amerika, Çin, Rusya arasında başlıklar var. Bunları da aktaracağım sizlere. Amerikan yönetiminin Tayvan odaklı Çin'le ilgili politikaları, Japonya ile yaşanan kriz var. Yine Rusya ile Ukrayna üzerinden Amerika'nın yaşadığı kriz. Amerikan medyasında, Alman medyasında Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği, işgal edeceği yolunda bir takım iddialar ortaya atıldı. Tuhaf bir takım haritalar, Nazi dönemi kavramlaştırmalarıyla yapılmış haritalar var. Rusya'dan yalanlamalar var. Geçen hafta AGİT zirvesi vesilesiyle Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüşmüştü. Bunun arkasından uyarılar var. Yine Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi vardı. Yine oradan notlar var. Avrupa'dan notlar var. Almanya'da yeni hükümet, geçen hafta değerlendirdik kapsamlı bir biçimde, resmen göreve başlanacak artık. Merkel'e veda ediyor Almanya. Papa'nın Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretleri var. Türk dış politikasından başlıklar var. Cumhurbaşkanı bugün Katar'a gitti. Giderken açıklamalar yapıldı. Daha çok Türkiye ekonomisi temelli bir takım gelişmeler var. Onların notlarını aktarmaya çalışacağım. Yine Orta Doğu'dan da çeşitli başlıklar var. İran müzakeresi, Suriye notları olmak üzere. Bugün dikkatimi tekrardan Latin Amerika'ya çevirmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerin sonuçları net olarak kesin sonuçlar açıklanmasa bile artık belli oldu. Honduras'ta 2009'daki darbeyle sol politikalar uygulayan devlet başkanı Amerikan desteğiyle devrilmişti. Latin Amerika'da 2000'li yılların başlarında Latin solunun yükseliş döneminin aynı zamanda sonu anlamına geliyordu ve 12 sene sonra işte o devrilen başkanın eşi son derece mücadeleci bir biçimde sürgüne gittikten sonra onun politikalarını devam ettiren eşi Xiomara Castro Zelaya devlet başkanı seçildi. Orta Amerika'nın ilk kadın lideri olduğu kendisi. Programın ikinci yarısında Latin Amerika'dan esen rüzgarlara bakacağız. Kasım başında Nikaragua'da seçimler olmuştu. Konuşmuştuk hatta onu ve Kasım ayında 28 Kasım'da Honduras seçimleri ile tamamlanmış gözüküyor. Tabii Amerikan politikalarının tam zıttı sol politikalar izleyen yeni bir yönetim çıkacak mı ortaya soruları var. Küba'dan yeni dönen Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay ile konuşacağız. Programın ikinci yarısında efendim değerlendirmelerini alacağız. Latin Amerika'daki son geçen senede Bolivya'da darbe tersine çevrilmişti sandıkta. Şimdi Honduras, bütün bunlar ne anlama geliyor, değerlendireceğiz Yiğit Günay ile birlikte. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90. 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının da linkini paylaşacağım ama galiba henüz tweetimiz düşmemiş gözüküyor. Onun üzerinden paylaşmaya çalışıyordum. Olsun, kendi tweetim üzerinden paylaşırım. O linke de tıklarsanız, oradan bizi dinlerseniz, izlerseniz, YouTube'da like de ederseniz çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Önce Covid notlarından başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta esen omikron krizinin ardından yeni varyantların ortaya çıkmasının çok da sürpriz olmadığı yolunda açıklamalar yaptı. Avrupa bölge sorumlusu, en çok Avrupa'da bu kriz, pek çok en az 24-25 ülkede omikron vakaları görülmeye başlandı. Virüsün doğasının zamanla değiştiği ve böyle varyantların ortaya çıkmasının doğal olduğunu söylüyorlar. Tabii çok hızlı yayıldığı söyleniyor. Ölümcüllük oranının düştüğü söyleniyor. Hatta belki de krizin sonu anlamına geldiği de söyleniyor omikron varyantının, ama henüz somut elde yeterince bütün bu değerlendirmeleri yapabilecek bir veri yok. Dünya Sağlık Örgütü Asya ülkelerine de vaka artışlarını, Asya Pasifik direktörü yaptı bu uyarıyı. Omikron varyantı nedeniyle vaka artışları konusunda uyardı. Zaten Delta varyantı yüzünden dünyanın pek çok ülkesinde yeniden bir kriz hali var. Kışa girerken bir de üstüne omikron binmiş durumda. Güney Afrika'da da omikron vakaları hızla artıyor diye cuma günde aktarmıştım ben size. Botswana'da ikinci ülke Güney Afrika'dan sonra omikronun görüldüğü yer. Onlar da diyorlar ki ilk vakalardan bazıları Avrupa'dan geldi, biz değiliz. Çünkü Afrika ülkelerine sınırlar kapatıldı geçen hafta, hatırlayacaksınız. Amerika'da da omikron vakalarının sayısı artıyor. En az 5 eyalette yeni vakalar saptanmış durumda. Yeni tabii yolculara yeni test zorunlulukları, Batı dünyası özellikle, Britanya'sı, Amerika'sı hepsi devreye sokuldu. Almanya'da da artık Merkel'in sinsi virüs dediği Covid'in ciddi alınması noktasında yeni kısıtlamalar devreye sokulmuş vaziyette. Avusturya'da protesto dalgası vardı. Zorunlu aşıya gidiyor Avusturya. Almanya'da öyle. Şubat ayından itibaren büyük olasılıkla zorunlu aşı başlayacak. Ama tabii omikron vakası biraz şöyle bir sıkıntı yarattı. Yani verilen aşılar omikron karşısında ne kadar etkili, o da tam olarak netleştirilemezken, zorunlu aşı da nasıl bir politika? Hakikaten çok da meşru sorular var. Aşı karşılığına vardırmadan Batı kapitalizminin bu virüs ve aşıları ele alış biçimlerindeki sıkıntıları da tartışmak gerektiği kanaatindeyim doğrusu. Neyi neden yaptıklarını doğru ortaya koymalarında fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Avusturya'da Şubat ayı itibariyle başlatıyorlar. Bu öte yandan da omikron varyantına karşı aşılar ne kadar etkili onu da bilmiyorlar. Öyle bir acayip bir dünya oldu. İtalya'da süper yeşil geçiş uygulamasını devreye soktular. Tabii aşı sertifikaları, aşı pasaportları zaten devrede. Belçika'da protestolar, İsviçre'de yeni kısıtlamalar. Böyle bir Avrupa dünyası. Ayrıca İskandinavya'da, Norveç'te, Finlandiya'da yeni vakalar. Mesela bir Noel yemeği olmuş efendim Norveç'te. Orada 120 kişi de vakayı tespit etmişler. Yani yakında herhalde bizde de olacak. Bizde olmadığını söylüyorlar çünkü. Böyle bir bakın, Rusya'da da 9 kişi de saptanmış. En az ilk vakalar Güney Afrika ve komşu ülkelerden gelen vakalar burada. Vladimir Putin'in de açıklamaları vardı Covid-19'la ilgili olarak. Zorlama aşıya geçit vermiyor Rusya. Daha ikna yöntemiyle aşılama benimsenmiş gibi gözüküyor efendim. Türkiye'de 20.374 cumartesi akşamı vaka, 228 can kaybı. Dün akşam itibariyle de 19.357 vaka sayısı, 185 can kaybı duyuruldu. Omikron konusunda henüz bir açıklama yok. Belki bugün Sağlık Bakanı'ndan daha net bir açıklama gelir. Evet, Covid dünyasında konut fiyatlarının arttığı şehirlerle ilgili bir not almışım korona dünyasından efendim. Britanya'da bir emlak şirketi araştırmayı yapmış. Türkiye'de ilk 10'da 3 şehir varmış efendim. Çok enteresan, yaşadığımız pahalılığı belki ortaya koyuyor. Fiyat artışları tabii İzmir de var bunun içerisinde. %30 fiyat artışıyla listenin ikinci sırasında. İstanbul aynı şekilde son bir yılda, Ankara'da %25, İstanbul'da %26.4. 150 kentin sadece 11'inde fiyatlar düşmüş. İtalya'da olan kentler bunlar da. Enteresan bir tablo çıkıyor. Hayat pahalılığı, Covid pandemi koşullarında enflasyonist ortam, dünyada her yerde sıkıntı var. Türkiye'de kat be kat sıkıntı olduğunu belirtmek lazım herhalde. Evet, Amerika'da geçici bütçe tasarısı, hükümetin kapanmasını önlemek için federal hükümetin, Joe Biden tasarıyı imzaladı. Federal hükümet kapanmayacak Amerika'da. Trump bu arada yokluyor yavaş yavaş başkanlık seçimlerinde. Sosyal medya girişiminde bulunuyormuş kendisi. $1 milyar yatırım yapacak. Bu yatırımları boş yere yapmıyordur herhalde. 2024'te yeniden başkan, başka bir sürpriz gelişme olmazsa, başkanlık hedefliyor olsa gerek. Çin'de Xi Jinping, Çin devlet başkanından, ülkede dini inançlarla ilgili enteresan açıklamalar geldi hafta sonunda. Dini inançların Çinileştirilmesi ve toplumsal uyum sağlamak için etkin şekilde kullanılması. Aslında tabii sosyalist topluma uyum için nasıl olacak da geliştirecek, o da ayrı bir şey. Yani yeni dünya düzeninde böyle biraz tuhaf bir çerçeve var. Dinle başa çıkamamak, insanların inanç sistemleri, kendilerini hissettikleri zayıflıklar, toplumsal kültürel meseleler karşısında bununla biraz baş edememekle de bağlantılı olsa gerek diye düşünüyorum. Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz demiş. Nasıl olacak? Olacak, onu tam olarak ben çözemedim açıkçası. Şimdi Japonya bir F-16 Amerikan uçağı seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltmıştı. Sivil havaalanına da acil iniş yapmıştı. Ortalık biraz karıştı Japonya'da. Amerikalılara öfkelendiler. Tepelerine düşebilir tabii böyle şeyler. F-16 seferleri kesmemiş Amerikalılar Japonların talebine rağmen. Biraz Japonya'da tepki ortaya konulmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın asla varlığını eksik etmediği iki ülke var biliyorsunuz. Biri Japonya, biri de Almanya. Hala 30 binden fazla Amerikan askeri Almanya'daki üslerde. Japonya'da o şekilde. Ev sahibi ülke desteğini de arttıracakmış Amerikalılara Japonya. Ülkede konuşulan Amerikan askerlerine kesenin ağzını açacaklar. Mali bütçeye de sokmuşlar. Ne şahane bu. Asya'da dikkat çekici bir girişim Rusya ile Hindistan arasında hafta sonunda. Sergey Shoigu ziyaret etti. Vladimir Putin de ziyaret ediyor. Hindistan'la Rusya'nın her zaman, Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği döneminden bu yana özel ilişkileri vardır. Tabii en son dönemde savunma sanayi işbirliği, S-400 alımı. Amerikalılar Asya söz konusu olduğu için Hindistan'a pek de ses edemediler S-400'ler meselesinde. Sergey Shoigu ziyaret etti ve işbirliğini güçlendirici adımlar atılması kararlaştırılmış durumda. Sergey Lavrov'un açıklamaları var bu konuda. 2+2 formatında yapılıyor. Sadece Sergey Shoigu değil, Sergey Lavrov da ziyaret ediyor Yeni Delhi'yi. Putin de gidecek. 2+2 formatındaki bu toplantılarda özellikle füze savunma sisteminin satışı, 2018'de imzalanan bir anlaşma vardı. Hindistan tabii bir şekilde Amerikan Asya'daki Amerikan cephesinde gösterilen bir ülke ama biraz daha bağlantısız duran bir ülke olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu Rusya ile yapılan anlaşmanın Hindistan'ın bağımsız savunma kapasitesi açısından önemli olduğunu düşünüyor. Rusya Federasyonu sürekli olarak batı kıskacı nedeniyle etrafında bağımsız ve egemen kararlar alabilen, yani batıya bağımlı olmayan ülkelerin ne savunma sanayinde ne ekonomide ne iç işlerinde böyle olmayan ülkelerle ikili komşuluk ilişkilerini, iyi işbirliğini geliştirmeye özen gösteren bir ülke. Bu çerçevede tabii daha ötesinde Hindistan'ın ayrıca Çin'le de sıkıntıları var. Bölgedeki istikrar açısından yaklaşıyorlar. Ve en son Amerika'nın AUKUS girişimi, Avustralya ile birlikte, Britanya ile birlikte buna da itiraz ediyorlar. Hindistan'ın özellikle AUKUS paktına mesafe koymuş olmasını da not ettikleri anlaşılıyor. Şimdi tabii Vladimir Putin'in ziyareti var bugün. Oradan da açıklamalar muhtemelen gelecek ve aktaracağım yarın sizlere. Hindistan'la Rusya'nın işbirliğini arttırması yönünde önemli bir hamle gibi gözüküyor bu ziyaretler. Tam da Amerikan yönetiminin özellikle Ukrayna üzerinden Doğu Avrupa'da estirdiği fırtınaya denk düşüyor bütün bunlar. Hafta sonunda önce Washington Post gazetesi, ardından Almanya'da Bild gazetesi Amerikan istihbarat birimlerini kaynak alarak kendilerine Rusya'nın 175 bin askerle Ukrayna'yı istila edeceğini, işgal edeceğini iddia ettiler efendim. Farklı cephelerden. Bu arada o kadar acayip ki sadece Donbas bölgesi, yani Ukrayna'nın güneydoğunda Rusya sınırında daha çok Rusça konuşan nüfusun yaşadığı o bölge değil, bütün Ukrayna'yı içeren bir acayip haritalar silsilesi Batı medyasında yayınlanıyor. Sonra da haberlerin içine ya Pentagon da doğrudan bir değerlendirme yapmadı gibi eklemeler yapıyorlar. Rusya Dışişleri Sözcüsü Amerika'nın Ukrayna'da tansiyonu tırmandıran taraf olduğunu söyledikten sonra saldırı planı ile ilgili bu haritalar için faşist toponim kullanıldı. Yer ismi anlamına geliyor bu, kullanıldığını anımsatmış. Yani Almanya'da mesela Lviv kenti Lviv W ile yazılıyor ama Naziler 1940'larda bunu böyle yazmıyorlardı. Haritada Lemberg, yani Alman. Yani sanki Nazilerin çizdiği haritaları biri alıp koymuş, sonra da Rusya saldıracak diye üzerine yaparlar, yani mümkün böyle şeyler açıkçası. Bununla biraz dalga geçmiş Amerikalıların görsellerini sanatsal bir biçimde yeniden düzenlemiş bu Bild gazetesi diye de not düşmüş efendim. Anthony Blinken'la Sergey Lavrov görüşmüştü. AGİT, Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı toplantısı, Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle hararetli tartışma yaşanmış Bloomberg'e göre. Amerikan tarafı Blinken her zamanki gibi işte NATO savunma ittifakıdır iddiasında bulunmuş. Yani sadece kendi sınırlarını başkaları saldırmasın diye savunan bir zavallı ittifak falan tarzında. Ondan sonra Kiev'de barışçı protestolar olmuş 2014'te. Hiç darbe komplosu falan yapılmamış. Sağ sektör, Azov Tugayları, Banderis, Neonaziler falan hiçbiri ortada yokmuş. Gürcistan'dan keskin nişancılar sonra ortaya serilmemiş falan gibi öyle kendiliğinden protesto gösterileri olmuş. Yanukovic de ateş açtırmış. Bu iddiayı tekrarlamış. Sergey Lavrov da bunun bir devlet darbesi olduğunu, NATO ve Avrupa Birliği'nin kendi görüşünde olmayan insanları devirdiklerini, o görüşleri bastırdıklarını ve Rusya'yı sürekli tehdit ettiklerini söylemiş efendim. Şimdi bu koşullarda Putin'le Biden'ın görüşmesi bekleniyor. Yarın yapılacak, tarih netleşti bu hafta sonunda. 7 Aralık olarak konuldu. Türkiye saatiyle de saat 18.06 gibi akşam saatlerinde, yarın program yetişmeyecek. Rusya tarafı perişan haldeki ikili ilişkiler. Cenevre'de Haziran zirvesinden bu yana hiçbir şey, her şey tersine dönmüş idi. Ukrayna'da olup bitenler ve NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi. Moskova açıkça yeni bir anlaşma istiyor. Öyle laflar sözler değil. Hukuki olarak NATO'nun hani savunma paktı ya, mütemadiyen genişliyor. İşte o genişlemeyi durdurmasını hukuki garanti altına alan biraz naif bir biçimde bir öneri getirdiler. Kilit maddelerden biri bu diyorlar. Rusya tarafından aynı zamanda diplomatik temsilciliklerle ilgili yaptırımları karşılıklı kaldıralım diye iyi niyet gösterisi de, jesti de yapıldı. Ama Joe Biden çok açıkça söyledi. Putin'in Ukrayna'daki kırmızı çizgilerini tanımıyorum ben dedi efendim. Bu konuyu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nasıl önlenebileceğini, çok tabii dramatik. Rusya Federasyonu bir zamanlar Ukrayna ile aynı ülkenin parçasıydı. Şimdi Amerikalılar kukla masaya çevirdiler. Ukrayna'daki aşırı sağcı ortaklıklı Zelenski yönetimini istedikleri gibi yaptırabiliyorlar. Kullandıkları ideoloji de bildiğiniz Naziler, daha ötesi değil. Yani demokrasi dedikleri şey de o Naziler üzerinden yapmaya çalışıyorlar efendim. Rusya tarafı da Minsk anlaşmaları yazılı olarak metni var. Buyurun uygulatın Kiev'e ve bu sorunu çözsünler. Kimse Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı yok vurgusu yapmışlar. Arka arkaya Rusya'dan açıklamalar var bu konuda. Bu arada Amerikan keşif uçakları Karadeniz'de bir sivil, hatta iki, bir Aeroflot uçağı var. Bir başka uçak daha söz konusu. Bu uçakları zor durumda bırakacak şekilde Soçi Üsküp seferini yapan bir de Malta uçağı var. Zor durumda bırakacak şekilde Amerikan keşif uçakları Rusya'yı gözleyeceğiz diye sivil havacılığı tehlikeye atmışlar. Rusya'da bir bildirimde bulunmuş. Zaharova'nın açıklamaları var. Bu konuda sert bir açıklamalar var. Tabii Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuya da el atmış durumda dış politikasında, biliyorsunuz Ukrayna meselesi. Bayraktar SİHA'ları Donbas bölgesinde Ukrayna yönetiminin özellik vermesi gereken, bizzat kendi attığı imza gereği orada kullanılmıştı. Cuma günü eksen saatini aşmıştı. O yüzden aktaramamıştım ama Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp anlaşılan o ki bu SİHA'larla ilgili duydukları tedirginliği dile getirmiş. Türk tarafından görüşme talebinin geldiğini Kremlin belirtti. Bu Bayraktar SİHA'larının Donbas bölgesinde kullanılmasının provokatif askeri eylemler anlamına geldiğini açıkça dile getirip askeri güç kullanma girişimlerinden Kiev'in vazgeçmesi gerektiğini belirtmişler. Tabii Türkiye'nin Ukrayna'da Donbas krizinin çözümü için Kiev'le Donetsk ve Lugansk'taki Rusya dahil kimsenin tanımadığı özerk cumhuriyetler arasında bir arabuluculuk yapabileceğinin altını çiziyor Rusya yönetimi, bunu belirtelim. Suriye, Libya gibi konuları da konuştukları enerji tarım işbirliği anlaşılıyor. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı hafta sonu Antalya'da savunma havacılıkla ilgili bir konferansta SİHA'larla ilgili açıklama yaptı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin bu silahlı insansız hava araçlarına ilgi duyduklarını, isimlerini vermemiş ama dile getirmiş. Bloomberg'e bakılırsa Türkiye Ukrayna'ya açıkladığından daha fazla SİHA satmış durumda. Ayrıca ortak üretim Zenit 2 taşıyıcı roketleri de var. Savunma işbirliğinin derinleştiğini söylemek mümkün. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise Anadolu Ajansı'na Zelenski ile Putin arasında Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini iddia etmiş. Enteresan. Ne konuda yapacakmış onu tam anlayamadım ama öyle bir Anadolu Ajansı'nda haber olduğunu belirtelim. Evet, Belarus'la ilgili göçmen krizinde Ukrayna da Belarus'a saldırgan davranıyor. Hava sahalarını ihlal etmişler Belarus'un. Bir nota yemişler orada. Böyle Avrupa'da karışık bir tablo var. Almanya'da Sosyal Demokrat, Hür Demokratlar ve Yeşiller'de oluşan yeni koalisyon protokoller onaylandı. Zaten anlaşma sağlanmıştı. Partiler kendi içlerinde onayladılar. Şimdi açıklanacak. Merkel'in de vedası tamamlanmıştı. Sosyal Demokrat Parti bakanlıklarını da açıkladı. 4 kilit bakanlık kadınlara emanet edilecek, öyle gözüküyor. Annalena Baerbock, gerçi Sosyal Demokrat değil o, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Christine Lambrecht Savunma Bakanı olacakmış. Almanya'nın yine kadın savunma bakanı olacak. Nancy Faeser de İçişleri Bakanı, ilk defa bir kadın Almanya'da İçişleri Bakanlığı yapacak. Aşırı sağla ilgileneceğini dile getiriyor. Fransa'da Merkez Sağ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Valérie Pécresse olmuş. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Cumhuriyetçiler Partisi. Bütün adaylar hemen hemen belirlendi. Nisan'da, 10 Nisan'da yapılacak Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Adaylar yavaş yavaş belirdi zaten. Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller'den milletvekili Yannick Jadot, boyun eğmeyen Fransa solda Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen tabii ulusal cepheden, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da var. Bir de aşırı sağcı Eric Zemmour aday oldu. Macron henüz adaylığını açıklamadı ama büyük olasılıkla o da aday olacak efendim. Evet, vaktim azalıyor, hızla geçiyorum. Papa'nın Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretleri. Güney Kıbrıs'ta daha ziyade bu tarihi eserlerin dönüşü üzerinden bir Türkiye fırtınası kopmuş. Ortodoks Rum Kilisesi'nin lideri 2. Hristos Tomos Türklerden Atilla'dan beter kana susamışlar diye bahsettiğini görüyoruz. Bir Maruni Kilisesi'ni ziyaret etmiş. Tabii o daha çok Kıbrıs'ta Papa Francesco güç kullanımı olmadan iki toplumun bir arada yaşaması vurgusu yapmış efendim. Tabii Hristiyanları da sürekli kendi kiliselerinin, antik kiliselerinin camiye çevrilip durulması biraz rahatsız ediyor. Haklı olarak onlar da kendi mabetlerinin üstüne konan Müslümanlar imgesi. Sürekli bir fetih ruhu çıkıyor buradan ortaya. Yunanistan'da da hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'la görüştü Papa Francesco. Bir de Midilli Adası'nda sığınmacı kampını ziyaret etmiş, göç sorunu. Avrupa'yı biraz eleştirmiş ama neye yarayacak onu da tam bilmek mümkün değil. Türkiye ile ilgili Güney Kıbrıs'ta yine bir 5. parsel Exxon Katar ortaklığına verildiği açıklanmış Rum yönetimi. Türkiye tepki göstermişti, orası bizim kıta sahanlığımız diye. Güney Kıbrıs Rum yönetimi orası bizim diye açıklama yapmışlar. Tabii Doğu Akdeniz'de yavaş yavaş böyle fokurduyor desek yeridir. Yarın İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında Kudüs'te bir toplantı gerçekleşecek. Ayrıca Yunan Başbakanı da Soçi'ye gidip Rusya lideriyle görüşecek. Onu da belirtelim. Yunanistan diplomasisi de son derece aktif durumda. Türk diplomasi ise Katar'a taşınıyor. Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gitti. Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldiler. İşte Afgan halkına yardımlar, Körfez İşbirliği içindeki ayrılıkların giderilmesi, Katar'la barışmaları, bunlara atıf yapmış ama tabii Katar Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Türkiye ekonomide o kadar zor durumda ki yabancı yatırıma, dışarıdan paralara, sıcak paraya o kadar muhtaç durumda ki herkesin dikkatleri, özellikle sürekli Körfez'den bir takım paralar geldiği iddiaları varken oraya çevrilmişti. Tabii gazeteciler buradan sormuşlar. Bir de tabii Katar Dışişleri Bakanı ekonomik zorlukların yarattığı fırsatları değerlendireceğiz gibi bir cümle kurunca çok acayip olmuş ya. Yani siz zor durumdasınız, sizin zor durumunuz bizim için fırsat gibi bir mana çıkıyor tabii. O fırsattan istifade size yardım edeceğiz falan diye formüle etse anlayacağım ama Türkiye'de bu tabii Türkiye'nin kamu mallarının satışı söz konusu olunca büyük bir hassasiyet doğal olarak hepimizin, çünkü bu büyük varlıklar, varlık fonundaki şirketler hepimize ait. Dışişleri Bakanı artık öyle bir raddeye varmış ki para istemek gelmedik demek zorunda kalmış. Bayağı öyle demiş. Biz bugün Katar'a spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi geliştirmek için geldik demiş. Çok fena, vallahi çok fena. TRT yayını kesmiş o sırada. Hakikaten çok üzücü, üzücü. Hiç böyle bir durumda kalınması hoş değil. Bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın böyle algılanıyor olması hakikaten çok fena. Velhasıl Cumhurbaşkanı da gitti, basın toplantısı yaptı. Asgari ücret, işte bir sürü Türkiye'de iç politikada herkes tabii ekonomik derin, hepimizi yoksullaştıran krize odaklanmışken dış politikada Katar emirinin davetine icabet ettiğini, Türkiye'nin Katar'la ilişkilerinin ne kadar iyi olduğu, Türk askerleri de yollanmıştı Körfez krizinde hatırlayacaksınız. Körfez'deki diğer ülkelerle de Türkiye'nin ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu, çalıştığını dile getirmiş. Ayrıca Şubat'ta da Birleşik Arap Emirlikleri'ne nasip olursa gideceğiz demiş. Daha önce açıklanmıştı zaten bu mesele efendim. Türkiye'de ekonomide Çin modeli falan gibi şeyler de konuşuyorlar. Çin nereye, Türkiye nereye? Hakikaten o kadar acayip örnekler geliyor, bana öyle geliyor. Bu hafta bu konuya da uzmanlara sormayı düşünüyorum ama ne alakası var böyle örnek? Cumhurbaşkanı çünkü bunu andı. Tabii Çin örneği verip Körfez'den ekonomik yatırımlar, enteresan bir bileşim oluyor. Evet, şimdi IMF'den de Türkiye'ye yeni enflasyon uyarısı var. Artan enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi enflasyon beklentilerini daha da bozma riski. Yani enflasyon, zaten resmi açıklanan enflasyon, markete gidiyorsunuz zaten görüyorsunuz. Dün aldığınız şey bugün kaça geliyor? Ondan sonra da bunlar temel maddeler yani bu arada enflasyon hesaplamasında, onları kullanmak gerekiyor tabii, hepimiz almak zorundayız. IMF'den böyle bir uyarı var efendim. Şimdi bunun dışında evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık vereyim. Artık yavaş yavaş sürem doluyor. Yiğit Günay'a bağlanacağız birkaç dakika içerisinde. Avrupa Dış Politika Şefi Joseph Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Med Akdeniz Diyalog Forumu'nda açıklamalar yapmış Suriye konusunda. Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok. Tabii Suriye'yi birbirine kattılar, devletlilik halini zedelediler, krize buladılar. Bir sürü de sığınmacı aktı onlara ama hiç pozisyonlarını değiştirmeye gerek görmüyorlar. Bu arada rejim değişikliğini de başaramadılar. Böyle enteresan Avrupalıların politikaları. Kimse de sorgu sual etmiyor. Basınları da onların çünkü yaptıklarını sürekli küçük küçük eleştirilerle onayladığı için böyle rahat rahat konuşuyorlar efendim. Suriye'de Tanaf yakınlarında Amerikan üssü var. BM kararları dışında işgalci bir güç olarak Suriye topraklarında Amerikalılar gerek Kuzeydoğu'da gerek bu Tanaf'ta bulunuyorlar. Oraya saldırı olmuş. Asbil'e saldırıyorlar açıkçası. Anthony Blinken Irak'taki IŞİD saldırılarından kaygılı olduklarını söylemiş. Niye? IŞİD Amerika'ya gayet iyi fırsatlar veriyor Orta Doğu'da. IŞİD'in açtığı yolda Amerika genellikle ilerliyor. O yüzden niye şikayetçi olduklarını çok anlamak kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Viyana görüşmeleri Cuma günü Doktor Bilgehan Alagöz'le konuşmuştuk. Amerikan yönetimi İran'da yeni yönetim yapıcı tekliflerle gelmedi demiş. Ya Amerika tek taraflı BM onaylı anlaşmayı ihlal ederek yani BM kararlarını ihlal ederek çekilmişti. Şimdi geri dönmüyorlar. Hani dönecekmiş gibi yapıyorlar. Sonra da İran yapıcı tekliflerle gelmedi. Çıkmasaydınız anlaşmadan o zaman niye çıktınız Obama? Yani Amerika ile anlaşmak da zor. Bir gün bir yönetimle anlaşsanız ertesi günü öbür yönetim gelse anlaşmayı bozabilir. Kim Amerika ile anlaşma imzalar güvenip de hakikaten insan hani İranlılar her türlü tartışma bir tarafa Amerika'nın çizdiği bu nükleer anlaşmadaki tablo korkunç yani. Hiç güvenilir bir anlaşma imzalanacak insan değil, ülke değil, yönetim değil, hangi yönetim olursa olsun. Hafta sonu İran'ın Natanz kentindeki nükleer santrali, oradan patlama sesleri duyulduğu haberleri geldi. Ne kadar ağır olduğunu tam olarak bilmiyoruz, yerel kaynaklar ama bir İHA'nın imha edildiğini belirtiyorlar. Tabii İsrail'den de İran ihlallerinin bedelini ödemeli, amacı yaptırımları kaldırmak. Amacı yaptırımları kaldırmak tabii İran'ın, yani doğru söylemiş İsrail Başbakanı. Tabii onlar da İran'ın İsrail'i yok etme hedefi açısından meseleye yaklaşıyorlar efendim. Evet, şimdi arkadaşlar Yiğit Gün arıyorsunuz, tamam, son notları aktarayım o zaman ben. Taliban'ın artık 3 ayı Afganistan'da Amerika biliyorsunuz Batılılar şahane insan işgalleri ve insani müdahaleleri muhteşem yerler, demokrasiler yaratıyor. Onlardan biri Afganistan gördüğünüz gibi. İlk 100 gün bitti. Taliban'ın ilk 100 gününde doğru düzgün bir şey becerilebilmiş değil. İşte efendim kadın hakları açılımından kasıtları hafta sonu tartışmalar vardı. Kadınlar mal değildir demişler, sağ olsunlar. Kadınların mal olmadığını kabul etmişler, ne şahane. Zorla evlendirilemez diye de not düşmüşler, bu da çok şahane. Böyle hani bin yıl öncesinden kalma gidiyor Taliban yönetimi. Maaşları da belli olmuş. Taliban Başbakan Vekili $2,060. Vay canına, yalnız Afganistan'da $2,060 ne demek yani, ne demek? İnsanlar kırılıyorlar açlıktan. Gerek Amerikan ve NATO işgali, gerekse zaten Batılıların sebebiyet siyasal İslam üzerinden oynadıkları yobazlık oyununun sonucu bütün bunlar. Bakanlar aylık $1,460 maaş alacaklarmış. Maşallah, hakikaten. Asgari ücret ne kadar olacakmış Afganistan'da? $52. Bakınız İslam adaleti böyle bir şey işte. $2,060 lider alır, $52 zavallı sefil insanlar alır. Hakikaten böyle bir tablo çıkıyor. Evet, şimdi gelelim Honduras'a. Telefon hattında da konuğumu arkadaşlar aradıklarını söylüyorlar. Evet, şimdi Kasım başında 7 Kasım'da Nikaragua'da seçimler olmuştu. Geçen hafta pazar günü de Honduras efendim Amerika'da Amerikan yönetiminin 2000'li yıllarda sol kuşağın sosyal demokrat demek lazım önünü kesmesinin başlangıcı 2009 senesinde Manuel Zelaya'yı pijamalarıyla konutunu bastırıp arkasında Amerikalılar okulundan yetişme generallerin bulunduğu bir darbeyle devirtmekti. Obama Clinton dönemiydi. Honduras'ta sonra sol gitti. Sosyal demokrat sol politikalar gitti. Bir narko devlet aldı. Şimdi 12 sene sonra Zelaya'nın eşi kendisi sürgüne gittikten sonra ülkede kalıp çok sıkı bir mücadele veren Xiomara Castro Zelaya ilk Orta Amerika'da ilk kadın başkanı seçildi. Hafta içinde kesinleşmedi sonuçlar. En azından ben İspanyolca bilmediğim için doğru düzgün rakamları göremedim ama %53.4 gibi gözüküyor. Honduras'ta 12 sene önce yaşananlar 12 sene sonra rota değişmiş gözüküyor. Telefon hattımın diğer ucunda yeni de Küba'dan döndüğünü öğrendiğimiz Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim Yiğit Bey, katıldığınız için. Ben ara ara fırsat buldukça mutlaka Latin Amerika'ya bakmak istiyorum. Çünkü pandemi ve içinde yaşadığımız kabus gibi kapitalist, neoliberal dünyada durum feciyken bir tek Latin Amerika'dan birazcık böyle bir nebze diyelim içimizi rahatlatan haberler gelebiliyor genel olarak. Şimdi Honduras'ı ben çok kısa özetlemiştim. Hafta içinde de çok kısa değinmiştim ama küçük bir ülke, 10 milyon nüfuslu bir ülke ama Orta Amerika'da bir sanki damar gelişiyor gibi. Bir zamanlar Nikaragua'da kontraları desteklemek için Honduras'ı merkez tutmuştu CIA. Oradan biliyoruz, gayet iyi hatırlıyoruz. Kadın lider seçildi 12 sene sonra. Eski başkanın da katkıları olduğu söyleniyor ama yeni politikaları da böyle hakikaten biraz sosyal demokrat, demokratik sol diye nitelendiriyor, demokratik sosyalist diye nitelendiriyor. Yeni bir umut mu doğuyor Honduras'tan? Bir değişim rüzgarı olarak yorumlanabilir mi Nikaragua'dan sonra diye sorarak başlayalım.
Tabii ki. Sanıyorum durumu biraz şöyle özetleyebiliriz. 90'ların sonlarında Chavez'in Venezuela'da iktidara gelmesiyle, seçimi kazanmasıyla beraber Latin Amerika'da pembe dalga dedikleri bir süreç başladı. Bu pembe dalga dönem dönem bitti dediler, tekrar yükseldi dediler. Şimdi bugünden geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz şey sanıyorum şu. Latin Amerika'da kapitalizm herhangi bir şekilde istikrarlı bir şekilde halkın desteğini alabilen bir düzen yaratamıyor. Bunun sebebiyle iktidara gelen sol hükümetlerse kapitalizmin yerine alternatif koyabilecekleri bir düzen yaratamıyorlar. Dolayısıyla bir pat durumu karşısında iktidarın ara ara bir işte daha sol güçlere, bir emperyalizm yanlısı güçlere geçtiği, fakat iki tarafında birbirini tam olarak mat edemediği bir durumla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Bu son seçim tabii burada Honduras'ta yaşananın şöyle bir farkı var. Honduras'ta sağcıların kazandığı bir seçim de olmadı aslında pek. Çünkü 12 yıl önce darbe yaptılar. Darbeden beri bu ilk seçim gibi seçim diyebileceğimiz seçim. Çünkü bundan bir önceki seçimde aslında kaybetmişlerdi.
Evet. Ve elektrik kesintisi olmuştu değil mi? 24 saat sayım dur. Çok komikti hakikaten.
Evet, aynen öyle. Ve sonra malum bütün dünyanın desteğiyle yok böyle öyle olmadı, solcular kazanmadı falan deyip geçirdiler. Sonunda bu sefer Xiomara Castro Zelaya seçimi kazanmış durumda. Henüz resmi sonuçlar, yani son sonuçlar açıklanmadı seçim komitesi tarafından, fakat karşısındaki rakibi, yani ikinci en yüksek oyu alan rakibi ve partisi kabul ettiler yenilgiyi ve başarılar dilediler. Dolayısıyla bitmiş durumda şu an seçim. Xiomara Zelaya yeni dönem devlet başkanı olacak Honduras'ın.
Evet, politikalarına baktığımız zaman hakikaten kamucu, dünyada tabii pandemi koşullarında biraz daha dikkat kesiliyoruz. Çünkü büyük bir yoksullaşma ve eşitsizlik var. Tabii biz Türkiye'de çok ağır yaşıyoruz ama ben işim dünyayı taramak olduğu için Avrupa'da pek çok ülkede, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da ciddi gelir eşitsizlikleri, insanların kira dertleri, paralarının yetmemesi artık, yaşam koşullarının, batılı liberal demokrasinin artık o kapitalizmin çarklarının giderek zorlayıcı hale gelmesi, üzerine pandeminin kısıtlamaları, Amerika'dan sadece Amerika'yı ele alsak orada da çok vahim tablolar çıkıyor, sağlık sisteminin bozukluğundan vesaire. Yani orta sınıflarında gücünün düşmesi, yoksulların daha çok yoksullaşması. Böyle bir ortamda programına bakıyoruz. Gerçi böyle işte evrensel temel gelir diye son derece sol açısından, sol literatür açısından tartışmalı bir takım önerileri de var ama yerinden doğrudan yönetim, kendini demokratik sosyalist olarak nitelendiriyor ama nasıl politikalar bekliyor? Geçmişte bir de tabii Brezilya'da falan çok hatalar da yaptı Latin solu. Görünümü, programının görünümü nasıl? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sorayım.
Tabii ki. Şimdi iki boyutlu bir yanıt vermek isterim. Birincisi, şu an Honduras'ta hemen herkesin dikkat kesildiği ve temelde beklediği şey ilk kısa vadede aslında ekonomideki mesele değil. Geçmiş dönemde nasıl hesaplaşılacağı. Sonuçta ülkenin, hı hı, herkesin şu an dilinde şu var. 12 yıldır askeri darbe sonrası diktatörlük vardı. Çok fazla suç işlendi. Ve bunlarla nasıl hesaplaşılacak? Çünkü şimdi dediğiniz, biraz önce ortaya koyduğunuz tablo bütün dünya ve bizim ülkemiz için de geçerli olan tablo. Fakat Honduras'ta bunun ötesinde bir şey oldu. Çünkü bütün bu darbe sonrası dönemdeki hükümetler ülkeyi bir suç mekanı, organize suç mekanı haline getirdiler. Yoksulluk bütün dünyada artmasına rağmen Honduras'ta özel olarak çok derinleşti. Bir önceki devlet başkanının kardeşi ABD'de bir uyuşturucu suçlamasıyla yüzleşip mahkum edildi. Dolayısıyla bayağı bir narko devletle karşı karşıyayız. Bir de bunun üzerine siyaseten el koymuş olmaları var. Şimdi bununla nasıl hesaplaşılacağı temel sorulardan birisi. Burada bunun bir kısmı yasalarla ilgili, bir kısmı ise örneğin bence daha kritik olan şey, Honduras'ın kendi hukuk çerçevesi de biraz hani ülkenin kendisine özgüdür. Ama şöyle çok detaya boğmadan ifade etmeye çalışayım. Honduras'ta iki TÜSİAD benzeri yapı var. Bir tanesi Özel Girişim Konseyi, bir tanesi de Ulusal Sanayiciler Derneği. Şimdi özellikle Özel Girişim Konseyi tam bizdeki TÜSİAD'a denk gelebilecek patron kuruluşu. Bunların doğrudan yasalarda tanımlanmış, örneğin yüksek mahkemeye aday gösterme gibi bir takım çok güçlü yetkileri var. Ve bu 12 yıllık darbe sonrası bu diktatörlük döneminin temelde arkasında olan güçler bunlardı. Honduras'ın sermaye sınıfıydı. Şimdi o yüzden tekrar döneyim. Xiomara Castro'nun önümüzdeki dönem yapacaklarına dair ilk beklenti nasıl hesaplaşılacak bu 12 yılla? Nasıl tekrar bir kere daha demokratik bir düzene geçilecek? Şimdi burada neler yapacağını biraz göstereceğiz. Hani şimdiye kadar bunu genel hatlarıyla ifade ettiler. Tekrar darbenin izlerini silmeye çalışacaklarını, fiilen nasıl yapacaklarını göreceğiz. Ama ikinci bir boyut daha var. Sizin söylediğiniz ekonomik kısım. Şimdi orada da siz de biraz bahsettiniz, Brezilya'da hatalar yapıldı falan diye. Yine birazcık daha böyle uzaklaşıp genele bakmaktan yanayım. Şimdi dediğimiz gibi 99'dan alırsak eğer aradan 22 yıl geçmiş. 22 yıllık devasa bir deneyim var şu an Latin Amerika'da, onlarca ülkede çeşitli denemeler, iktidara gelmeler, gitmeler vesaire. Ve hem bu genele baktığımızda hem Honduras özeline baktığımızda ben kişisel olarak işin şu noktasına çok önem veriyorum. Şimdi Zelaya bir önceki devlet başkanı, yani şu an seçilen Xiomara'nın eşi, 2006 yılında seçilmişti. 2009 yılında bir kurucu meclis kurup yeni bir anayasa oluşturma önerisinde bulundu. Referanduma gidecekti. O sırada darbe yaptılar. Şimdi ama kritik olan şey şu. Darbe yapıldı. Darbenin ardından kongrede, Honduras Kongresi'nde yapılan oylamada Zelaya'nın kendi partisinden insanların dahi, vekillerin, delegelerin birçoğu Zelaya'nın sözde istifa mektubunu kabul ettiler. İstifa mektubu yalandı. Ama kabul ettiler. Şimdi bu bana şunu gösteriyor. Latin Amerika'daki bu çıkışların birçoğunda bir takım sol programlara sahip liderler var. Fakat bunların pek azının arkasında gerçekten bir örgütlü yapı var. Evet. Çoğunluğu çeşitli güçlülerin ittifakları ve bu ittifaklar çok sık bozuluyor. Birdenbire beklenmedik yönelimlere girilebiliyor. Bunun biraz dışında kalan örneklerde görece bir istikrar var. Örneğin Honduras'ın komşularından Nikaragua.
Evet.
Sandinistler zaten tarihsel kökene sahip bir örgütlü yapı oldukları için Daniel Ortega çok daha istikrarlı bir şekilde örneğin orada seçimleri kazandı. Fakat evet, çok başka yerde Honduras gibi bu sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi şu anda da bu sorun çözülebilmiş değil. Yani evet, Xiomara Castro'nun kendi kişisel şeyi var, yaklaşımı. Fakat parti içinde birçok farklı eğilime sahip ve Honduras'ın sermaye kesimlerinden de temsilciler barındıran bir parti.
Evet. Dolayısıyla liberaller de var mesela içerisinde ittifaklarının.
Doğrudur. Dolayısıyla biraz izleyip görmemiz
lazım.
Gerekecek. Neyi nasıl yapacaklarını. Çok radikal bir altyapıda bir dönüşüm beklentisi hemen kimsede yok şu an. İlk iş darbenin yasal izlerini temizlemek olduğu için. Ama ondan sonra ülke nereye doğru gidecek göreceğiz.
Peki son olarak bir de Nikaragua'ya da bakmak istiyorum. Orada da 7 Kasım'da Ortega %75'leri bulan bir zafer kazandı. Yani hakikaten ben içeride olup bitenler ve politikaları, geçmişte 2018'de orada bir renkli devrim girişimi de gerçekleşmişti. Eski kontraların da kullanılmaya, devreye sokulmaya çalışıldı ve dünyada da enteresan bir biçimde Amerikalılar solu da kullanarak olup bitenleri inanılmaz derecede çarpıtabiliyorlar. Nikaragua'da Ortega yönetimini suçlu çıkartmak için buna çok gönüllü, özellikle Euro komünistler nedense çok gönüllü oluyorlar. Olup bitenler, emeklilik reformunun ters yüz edilmesi, farklı bir biçimde sunulması vesaire. %75 ile kazanması da yine böyle bir anketler üzerinden, kendi fonladıkları şirketlerin yaptığı anketler üzerinden kazanmadı aslında demeye çalışıyorlar. Biraz böyle hibrit bir biçimde hem darbeciler var, Amerikalılar okulundan mezun edilmiş vaktiyle, hem de bir takım seçim süreçlerinden yola çıkarak bu işlere kalkışıyor. Nikaragua'da beceremiyorlar. Neden beceremiyorlar? Ortega ne yapıyor da olmuyor? Ya da Honduras'a da belki örnek teşkil edebilir mi diye soracağım. Mükemmel bir örnek olmasa bile Sandinistler.
Evet. Şöyle, ben yine cevabın en büyük kısmının biraz önce konuştuğumuz şey olduğunu düşünüyorum. Nikaragua'da Sandinist cephe daha yani köklerini özellikle 80'li yıllardan alan ve çok ciddi bir mücadele geçmişine sahip bir hareket. Dolayısıyla çok daha fazla kadrosu var. Kendi içinde bir iç bütünlüğü var. Halkla çok daha derin ilişkileri var. Şimdi bütün bunlar en önemli savunma mekanizmaları. Niye? Biraz önce söylediğiniz, hani aslında girişte de işaret ettiğiniz bu Amerikalılar okulundan mezun olan askerler vesaire, oraya biraz somutlamak isterim dinleyenler için. Şimdi Honduras'ta dedik ya, Zelaya 2009'da darbeyle alındı. Evini basıyorlar bir grup asker, yatağından alıp yurt dışına çıkarıyorlar. Bu operasyonu yapan albay Inestroza sonradan konuyla ilgili işte niye yurt dışına götürdünüz adamı diye sorulduğunda o konuşmasının bir yerinde diyor ki, Zelaya'nın Chavez'le diyor yakınlığını biz kaldıramayız. Çünkü bizim aldığımız eğitim tam olarak sizin söylediğiniz şey. Hepsi Amerikan yetiştirmesi bu askerlerin. Bizim aldığımız eğitim nedeniyle solcu bir hükümetle ilişki kurmamız imkansız. Ben şahsen emekliye ayrılırdım. Çünkü benim ilkelerim bunun parçası olmama izin vermezdi diyor. Şimdi bu özellikle Orta Amerika'da CIA'in 80'lerden itibaren çok ciddi yatırımı oldu. Bu hem orduda çok göze çarpıyor, biraz önce verdiğim örnek gibi. Hem de onun dışında bu ülkelerdeki sermaye grupları da ABD'de çok yakın ilişkilere sahip.
Evet.
Biraz şimdi dediğiniz medya çarpıtmaları da gücünü buradan alıyor. Şimdi niye sermaye grupları bu kadar yakın ilişkilere sahip? Tamam, bu 12 yıllık darbe döneminde diktatörlük şeyde Honduras'ta evet sivil hakları askıya aldı vesaire, ama başka bir şey daha yaptılar. Gidip vergiden arındırılmış özel sanayi bölgeleri kurmaya başladılar.
Evet.
Honduras'ın her tarafında. Şimdi bu bir patronun isteyebileceği en iyi şey. Vergi vermiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Honduras'ın zaten yoksullaştırılmış halkını daha fazla sömürüyorlar. Ve burada yatırım yapanların çoğu da ABD şirketleriydi. Evet. Şimdi dolayısıyla bütün buradan, bunlar aynı zamanda medyayı da yöneten güçler olduğu için bir cephe çıkıyor karşımıza. Evet. Ve sürekli bir arayış hali var. Şeye de dikkat etmek lazım. Yani bunların bir kısmı saydığımız örneklerin Trump dönemine denk gelmişti. Şimdi Biden'la beraber bu değişecek mi falan diye hani düşünebiliriz. Dinleyenler. Ya 2009'da Honduras'ta darbe yapıldığında Biden başkan yardımcısıydı zaten.
Evet.
Yani Obama başkandı, Biden da başkan yardımcısı. Dolayısıyla çok açık bir orada süreklilik var. Bu şekilde evet. devam edeceğini tahmin ediyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bilal değerlendirme için. Latin Amerika gerçekten laboratuvar gibi, başka ülkelerde olup bitenleri anlamak açısından oradaki o kadar... Çünkü çok süslü cümlelerle dünyanın geri kalanında sunum şansı oluyor ama Latin Amerika'da bütün defolar göze giriyor. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.
Evet, Honduras önemli bir örnek. Ben de bugün bir gündeki yazımda anlatmaya çalıştım ama tabii Yiğit Günay daha da hakim Latin Amerika'ya. Kendisinin de değerlendirmesini perde arkasına aldık. Nickel Black, Rockstar'la veda edelim. Bugün size, yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyelim. Bu arada Sedat Peker'le ilgili son dakika notu gözaltına alındığı yolunda bir takım iddialar internette dolaşıyor. Kapatmadan önce onu da aktarayım. Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmanın sonucu mu acaba diye insanın aklına hemen bir soru düşüyor efendim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. A credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hey, hey, I wanna be a rock star. Mm-hmm. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla. Uh-huh.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a pest dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.